Ayrım 43.
Sayfa 319. Damat Ferit 13 Eylül'de Amiral de Robek'ten ya milli harekete ezmek için bir Türk birliği göndermesine izin vermelerini ya da stratejik noktaları işgal etmelerini ister. Generalin cevabı özet olarak şöyledir. İlki iç savaş ilanı demektir. İkincisine gelince hepimiz savaştan bıktık. Artık kan dökülmesini istemiyoruz. Damat Ferit aynı isteği 29 Eylül 1919'da da tekrarlayacaktır. Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 142. Ferit'in isteği bu gerekçeyle reddedilir. İngilizleri asıl korkutan bir iç savaş yüzünden asayişin bozulması, bunun da Hristiyan kıyımına yol açması ihtimalidir. O sırada bütün Türkiye'de sadece 7398 İngiliz askeri var. Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 79. Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 288. İngilizler asayişin bozulacağı korkusu, savaş bıkkınlığı ve asker yetersizliği yüzünden sorunları genel olarak ellerini ateşe sokmadan çözmeye çalışmışlar, çaresiz kalmadıkça ya da zorunlu olmadıkça çatışmadan kaçınmışlardır. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 578. İngilizlerin sorunları için Ö. Kürkçüoğlu Türk-İngiliz ilişkileri sayfa 49-53. Aynı dikkati o aşamada cephe genişletmekten kaçınan milliyetçilerde de görüyoruz. Buna rağmen birçok yerde çatışma çıkacaktır. 2 Ekim 1919 gecesi Damat Ferit istifa eder, 5 ay sonra yeniden ve bütün hışmıyla tarih sahnesine geri dönecektir. General Sally Flood'ın Ali Fuat Paşa'ya birkaç subay yollayarak çatışmayı engellemek istemesinin genel sebebi işte bu gelişmelerdir. Özel sebepler de şunlar. A. İstanbul hükümetinin engelleme girişimleri üzerine Sivas Kongresi 11-12 Eylül günü İstanbul'la haberleşmenin ve ilişkinin kesilmesine karar vermiş ve karar bütün illere duyurulmuştur. Bu karara uymayan bir iki yerin yöneticisi arasında Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey de vardır. B. İngilizler Doğu Anadolu ile Batı Anadolu'yu birbirinden ayırmak ve milliyetçilerin birleşmesini önlemek amacıyla İzmit-Eskişehir-Konya demiryolunu bütünüyle denetimleri altına alır, özellikle Eskişehir'de bulunan birliği takviye ederler. Dipnot, İngilizlerin bu tutumu Sivas Kongresi'nde de görüşme konusu olmuş ve Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Genel Kuvayi Milliye Komutanlığı'na getirilmiş ve kendisine gerekli yetkiler verilmiştir. Ulu-i Demir Sivas Kongresi tutanakları sayfa 75-78, 87-88. Bu arada Damat Ferit de aynı amaçla Eskişehir'e 2000 asker göndermek istemektedir. Yüksek komiserler toplanır ve şu karara varırlar. 2000 asker azdır fakat fazlası da bir iç savaşa yol açar. Dolayısıyla asayiş bozulur. Hristiyanlar zarar görür. 29 Eylül 1919 Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 142. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 585. Eskişehir'deki Kuvayi Milliye Komutanı Yarbay Atıf Bey'i de 7 Eylül'de tutuklayıp İstanbul'a gönderirler. C. İstanbul hükümeti de Ankara'daki 20. Kolordu Komutanlığı'na emekli Kiraz Hamdi Paşa'yı atar. Kiraz Hamdi Paşa Eskişehir'e gelir, Kuvayi Milliyeciler Demiryolu Köprüsü'nü attığından Ankara'ya gidemez. Orada kalır ve Mutasarrıf Hilmi Bey ile birlikte Kuvayi Milliye'yi bastırmak için yeni bir kuvvet oluşturmaya kalkışır. Dipnot, Damat Ferit bu tasarıyı ileride Kuvayi İnzibati olarak gerçekleştirecektir. Bu arada Mutasarrıf Hilmi, Eskişehir'deki millicileri yıldırmak için İngilizlere dayanarak sıkı yönetim ilan edecek, Doktor Tahsin Bey ile birlikte birkaç milliciyi öldürtecektir. D. Ali Fuat Paşa da çoğunlukla milis birliklerinden kurulu bir kuvvet ile Eskişehir'i kuşatır. Telgraf hatları kesilir, amaç İngilizleri ve İngilizcileri Eskişehir'den ayrılmaya zorlamaktır. General Sally Flood, 21 Eylül'de birkaç subayını yollayarak Ali Fuat Paşa'yı uyarır ama kuşatma kaldırılmaz. Üstelik aynı gün yani 21 Eylül günü İngilizler ile milliciler arasında Kütahya'da silahlı çatışma çıkar. İngilizler Kütahya'yı bırakmak zorunda kalırlar. Bunun üzerine İngiliz generali 25 Eylül'de Ali Fuat Paşa'yı bir mektup ile tehdit eder. 1-2 Ekim gecesi Eskişehir halkı ayaklanacak, 2 Ekim'de Damat Ferit istifa edecektir. Dipnot, yazı özet olarak şöyle, beni ve emrimdeki askeri Osmanlılara ait politika işleri ilgilendirmez. İngiliz askeri mütareke hükümlerini korumaya memurdur, kumandamdaki kuvvetler demir yolunun korunmasından sorumludur. Bunlara saldırmayı aklınıza bile getirmemenizi ihtar ederim. İngiltere ve müttefiklerinin çıkarlarına ve demir yollarına karışmadığınız takdirde biz de size karışmayız. Aksi takdirde tarafınızdan gelecek her türlü harekete aynı şekilde karşılık verilecek, sonuçta yalnız sen sorumlu tutulacaksın. Avanenizden bir kişi bile yanılıp da sakın Eskişehir'e girmesin. Yoksa sizin ve Kuvayi Milliye'nin müttefiklere karşı düşmanca davranışa cüret ettiğinize hükmedilecektir. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 215. Bu küstah mektubun yazarı bir süre sonra askerlerini toplayıp İzmit'e tüyecektir. 4 Ekim günü mutasarrıf Hilmi öldürülür. Gökbilgin Milli Mücadele başlarken 2. sayfa 61. Bunun üzerine Kuvayi Milliye Eskişehir'de de yönetimi ele alır. Kiraz Hamdi Paşa apar topar İstanbul'a kaçar. Olay bu. Dipnot. 3. maddenin tamamı için yararlanılan kaynaklar Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 181-229. Ş. Turan Türk Devrim Tarihi sayfa 251 ve devamı. Türk İstiklal Harbi 2. cilt 1. kısım sayfa 169. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 579. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 142-146. Mısıroğlu olayın yalnız ilk evresini anlatıp ortamı ve sebepleri açıklamıyor. Gelişimi aktarmıyor, sonra da ahkam çıkarıyor. Dipnot. Durumdan bunalan Yüksek Komiser Amiral de Robeck 17 Eylül'de Curzon'a şöyle yazıyor. Şu üç hedefi uzlaştırmak fevkalade güç. 1. Sultanın meşru hükümetini desteklemek. 2. Mütareke şartlarının sıkı sıkıya uygulanmasını sağlamak. 3. Milliyetçilerin gittikçe artan kin ve gayızları karşısında tarafsız kalarak pasif davranmak. Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 145. İngilizler bir süre sonra Anadolu Demiryolu'nu denetim altında tutan 3 taburu Eskişehir'de boşaltarak İzmit'e çekeceklerdir. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 316 ve devamı, S.R. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 147. Anadolu'da pek az İngiliz subayı ve askeri kalır. İstanbul'un işgali üzerine onlar da tutuklanırlar. 29 kişi Bilal Neşimşir Malta sürgünleri sayfa 352 dipnot 47. Yine aynı tarihlerde İngilizler Merzifon'da bulunan İngiliz kuvvetlerinin geriye alınması halinde Kuvayi Milliye'nin memnun olup olmayacağını sordular. Kuvayi Milliye'ce pek memnun oluruz cevabı verildi. Onlar da Merzifon'daki kuvvetlerini ağırlıklarıyla birlikte önce Samsun'a oradan da İstanbul'a çektiler. Hilafet sayfa 164 kaynak nutuk. Bu iddianın cevabını Vahdettin'den yana bir tarihçi İsmail Hamid Danişment versin. Bunun sebebi Anadolu'da hareketi milliyenin gelişmesinden dolayı İngilizlerin tehlikede kalmış olmalarıdır. Dipnot. Samsun bölgesi denetim subayı Yüzbaşı Hurst'un raporundan, bölgede Rumlara karşı bazı tedbirler alındığı, bazı Rumların tutuklanmış olduğu, durumun gergin görüldüğü, Türklerin sonuna kadar çarpışmak niyetinde olduğu yolunda propaganda yapıldığı, Mustafa Kemal'in telgraf haneleri adeta tek eline aldığı, İngiltere'nin ya Samsun'a yeni asker çıkarması ya da mevcut askerlerini bölgeden çekmesi gerektiği, Bilal Neşimşir, İngiliz belgelerinde 1. sayfa 15, Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 128, Amiral de Robeck'in 10 Ekim 1919 günlü raporu. Milli hareketin baskısıyla Samsun'dan İngiliz askerlerinin çekildiği, Mustafa Kemal karşısında İngiliz prestijinin sarsıldığı. Bilal Neşimşir İngiliz belgelerinde 1. sayfa 134, 18 Ekim 1919 günlü raporda şöyle. Bugün Anadolu içlerine askeri birlikler gönderilirse bunlar saldırıyla karşılaşacaklardır. Adı geçen eser 1. cilt sayfa 158. Merzifon'un boşaltılmasında Reşit Beyzade, Sırrı Bey'in teşkil ettiği mahalli kuvvetin büyük hizmeti olmuş, bu kuvvet İngilizleri Merzifon'dan Samsun iskelesine gidinceye kadar hırpalamıştır. İsmail Hamid Danişment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. cilt sayfa 461, ayrıca Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 579, Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 264. Dipnot. Amiral de Robeck, Lord Curzon'a şöyle yazar. İngiliz birliklerinin Samsun'dan çekilmesi milliyetçiler tarafından kullanıldı. Şimdi de demir yollarından çekilirsek bu olayı milliyetçiler bir zafer olarak ilan edeceklerdir. Mustafa Kemal'in kuvvetleri bir köprüyü havaya uçurup bir treni tahrip ettiler. Savaş Bakanlığı Mustafa Kemal'in İngiltere'ye ne kadar düşman olduğunu herhalde anlayamıyor. E. Ulubelen sayfa 208, belge No. 624. Amiral de Robeck'in 26 Aralık 1919 günlü yazısı. Mustafa Kemal hareketini bastırmak için Anadolu'nun bazı yerlerinin işgal edilmesinin pek arzuya değer olduğu, ancak bunun için çok daha fazla askere ihtiyaç bulunduğu. Bilal Neşimşir İngiliz belgelerinde 1. cilt sayfa 294. Anadolu'da sıkışan İngilizler cephe daraltmak için 4 Ekim'de Samsun'daki askerleri de İstanbul'a çekeceklerdir. Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 579. 1919 yılında Sultan Vahidettin Anadolu'daki isyanı bastırmak üzere güvenilir kuvvetlerinden 2 tümen teşkil edip Anadolu'ya göndereceğini söyleyince İtilaf Devletleri temsilcileri buna asla izin vermediler. Bu mütareke şartlarına aykırıdır. Terhis yerine yeniden silahlanma mı yapacağız dediler. Hilafet sayfa 164. Kağ Mısıroğlu bile Vahidettin'in milli mücadeleyi desteklemediğini, bastırmak için kuvvet kullanmak istediğini itiraf etmiş. Bu itirafla bütün iddiaları gümlemiş olmuyor mu? Dipnot: bu olayın ayrıntıları 10. paragrafta verilecek. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gitmek üzereyken İstanbul'da Ruslarla temasta bulunmuştur. Bu temaslarda Rus albayı İlyachev ile Mustafa Kemal Paşa arasında neler görüşüldüğü bugüne kadar açıklanmamıştır. Hilafet sayfa 165, kaynak Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 618 ve devam imiş. Bu sayfanın sayısı ikinci baskıda 593'tür. Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz kitabına dayanarak Mustafa Kemal'in İstanbul'da Albay İlyachev ile görüştüğünü ilk defa kimin yazdığını saptayamadım. Ama ilk yazan her kimse onun yaptığı bu yanlışlık sürüp geliyor. Selahi Resonyer gibi çalışkan bir bilim adamı bile Kazım Karabekir'in kitabının o sayfalarını okumaya zaman ayıramamış ki aynı yanlışı yapıyor. Diyor ki, Mustafa Kemal Karabekir'in açıkladığına göre İstanbul'dayken İlyachev adında bir Sovyet albayıyla görüşmüştür. Dış Politika 1. Yıl sayfa 83. Oysa İstiklal Harbimizin bu konuyla ilgili sayfalarını 2. baskıda sayfa 579-582, 591-595 dikkatle okuyanlar görürler ki Karabekir Mustafa Kemal'in İstanbul'dayken İlyachev'le görüştüğünü yazmıyor, sadece Baha Said'in mektubuyla Bakü'de yaptığı 11 Ocak 1920 günlü tuhaf anlaşmanın metnini Mustafa Kemal'in Rauf ve Kara Vasıf Beylere yazdığı iki mektubu aktarıyor. Bu belgelere göre olayın aslı şu. 1. Albay İlyachev Karakol Cemiyeti'nden Baha Said'le Bakü'de yapılan anlaşmayı onaylatmak için 1920 yılının ilk aylarında İstanbul'a getirir ve Kara Vasıf'la ilişki kurar. 2. Kara Vasıf Bey de bu garip anlaşmayı onaylaması için Mustafa Kemal'e Ankara'ya yollar. Nisan 1920. 3. Mustafa Kemal bu sırada Ankara'dadır ve meclisin açılışı için hazırlık yapmaktadır. Baha Said'in yaptığı anlaşmanın üzerinde bile durmaz, tabii onaylamaz da. Kısacası İlyachev ile ne Anadolu'ya gitmek üzere İstanbul'dayken görüşmüştür ne de Ankara'da. Mısıroğlu ve bu masala inananlar İstiklal Harbimiz adlı kitabın ilgili sayfalarını dikkatle okurlarsa İlyachev konusundaki yanlışlarını kolayca fark edip düzeltebilirler. Dipnot: Baha Said, Bakü Anlaşması ve İlyachev hakkında doğru bilgi için S. Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri sayfa 114, Ş. Turan, Türk Devrim Tarihi 1. sayfa 196, Kamuran Gül'ün Türk-Sovyet İlişkileri 1920-1953 sayfa 24-32, Baha Said hakkında bilgi AAM'de sayı 16 sayfa 207. Ayrıca Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da Albay Budiyenli başkanlığındaki bir heyetle görüşmelerde bulunduğu bilinmektedir. Buradaki müzakereler tam 22 gün sürmüştür. Hilafet sayfa 165, kaynak masalcı H. Ertürk'ün İki Devrim Perde Arkası adlı kitabı. Sayfa 338-342. Dipnot: H. Ertürk'e göre Budiyenli Mustafa Kemal'e güya demişmiş ki, Rusya'nın bütün ihtiyaçlarınızı tamamlamaya hazır olduğunu size arz etmek vazifesini üzerime almış bulunuyorum. Yeter ki siz de bizim arzularımızı yapınız. Padişahlığı, hilafeti lağvediniz, yani kaldırınız. Komünistliği ilan eyleyiniz. İki Devrim Perde Arkası sayfa 341. 1. Albay Budiyenli bu tarihte Volga kıyısında Çaritsin çevresinde çarpışmaktadır. Budiyenli'nin anılarına dayanarak S. Yerasimos Türk-Sovyet İlişkileri sayfa 108, dipnot 87. Eğer aynı anda iki yerde bulunabilmek gibi bir kerameti yoksa Budiyenli'nin Havza'da olması mümkün değildir. 2. Gerçekten böyle bir temas olsaydı Mustafa Kemal Sovyetlerle kurulan bu ilk temas hakkında arkadaşlarına bilgi verirdi. Bu konuda bir belge olmadığı gibi hiçbirinin anılarında böyle bir bilgi yer almıyor. Bu temasın küçük bir kasamada ve kalabalık karargah mensuplarından gizli olarak gerçekleştirildiği de düşünülemez. Havza'dan Kazım Karabekir'e uzun bir mektup yazarak Sovyetlere ilişkin görüş ve bilgileri bildiren Binbaşı Hüsrev Gerede de Budiyenli'den ya da herhangi bir Sovyet kurulundan söz etmemektedir. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 59. 3. SSC ve Bilimler Akademisi tarafından hazırlanmış olan İkim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi adlı kitapta da bu uydurma yer almamaktadır. Çeviren A. Hasanoğlu, Bilim Yayınları İstanbul 1979. 4. Sözü neden uzatıyorum ki? Mete Tunçay, Mustafa Kemal Budiyenli görüşmesinin masal olduğunu kanıtlamış. Atatürk'le ilgili olarak uydurulmuş bir hikaye. Sinan Yıllı 1973 sayfa 510. Dipnot: Kamuran Gül'ün de yumuşak bir dille H. Ertürk'ün verdiği bilginin sağlıklı olabileceğine fazla ihtimal vermediğimizi belirtmek isterim diye yazıyor. Türk-Sovyet İlişkileri sayfa 9. 5. H. Ertürk, Mustafa Kemal Havza'da 22 gün kalmıştır diye yazıyor. Mısıroğlu da hiç incelemeden kopya çekip görüşmelerin tam 22 gün sürdüğünü iddia ediyor. Böylece H. Ertürk'ün yanlışına kuyruk takıyor. Mustafa Kemal Havza'da 17 gün kalmış. 25 Mayıs 11 Haziran. 12 Haziran'da Amasya'ya geçmiştir. K.A. Günlüğü sayfa 87-92. Dipnot. Bu Diyenli masalını başka ciddi alanlar da var. Vehbi Vakkasoğlu Son Bozgun 1. cilt sayfa 163. Bu Vatanı Terk Edenler sayfa 70. Hasan Hüseyin Ceylan Büyük Oyun 1. cilt sayfa 50. Ve Tarihçi Tahsin Ünal Türk Siyasi Tarihi sayfa 520. Tarihçi Server Tansel Mondros'tan Mudanya'ya 2. cilt sayfa 237. Araştırmacı Fethi Tevetoğlu Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler sayfa 124. Araştırmacı M. Goloğlu Erzurum Kongresi sayfa 57 ve devamı. Vesaire vesaire. Doğrusu hayret. İhtimal ki Rus heyetini Mustafa Kemal Paşa ile görüşüp anlaşmayı imale eden yani yönlendiren İngiliz entelijansına yani gizli servisine mensup kimseler olmuştur. Çünkü bilhassa İstanbul'daki görüşmelerin antikomünist Ruslarla olmak ihtimali galiptir yani çoktur. İngilizlerin daha sonra komünizme karşı Batum'a çıkarma yapılacak kadar ileri gitmeleri bu görüşü kuvvetlendirmektedir. Fakat Samsun'daki görüşmelerin Havza demek istiyor. Komünist Ruslarla olduğuna da şüphe yoktur. Esasen Mustafa Kemal daha İstanbul'dan ayrılmadan İngiliz entelijansına mensup bazı kimselerle de gizlice görüşmüştü. Hilafet sayfa 165. Son cümle için dayanak olarak Dagobert van Münkisch'ün kitabının 164 ve 292. sayfalarını gösteriyor. 1. Yorumlarının hüzün verici naivliği bir yana Mısıroğlu yanlış bilgi vermeye aynı hızlı devam ediyor. Batum yazdığı gibi sonra değil daha 24 Aralık 1918 günü 27. İngiliz tümeni tarafından işgal edilmiştir. Türk İstiklal Harbi 1. sayfa 161. 2. Dagobert van Münkisch'un 164 ve 292. sayfalarında da Mısıroğlu'nun iddiasına dayanak olabilecek tek kelime yok. Türkçe çeviride 190-191, 338-339. Sayfalar. Yani yutturmacılık yöntemi kesintisiz sürüyor. Ruslar bu sıralarda Balıkesir'de bulunan Kazım Özal Paşa'ya da gizli bir Rus delegesi göndererek kendi fikirlerine çekmeye çalışmışlardır. Hilafet sayfa 166. S.R. Sonyel, bu gizli Rus delegesinin bir İngiliz ajanı olduğunu K. Mısıroğlu'nun bu kitabının yayımlanmasından yıllarca önce İngiliz belgelerine dayanarak açıklamıştı. Dipnot, Orgeneral Kazım Özalp'ın anıları ile ilgili bir açıklama sayfa 231. Belleten sayı 146-1973. Ayrıca Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 1. sayfa 280. K. Mısıroğlu, Sovyetler-Ankara ilişkileri hakkında bazı bilgiler verdikten sonra diyor ki, teferruatına giremediğimiz böyle bin türlü tehlikeli faaliyet ve propagandanın ortaya çıkmasına sebep neydi? Hiç şüphesiz birinci derecede Rusya'na şirin görünerek bir parça yardım koparmak yahut da evvelce arz etmiş olduğum üzere bu ilgiyle İngilizleri korkutmak. Dipnot. Bu yakınlaşma elbette bu iki pratik sebebe indirgenemez. Geniş bilgi edinmek isteyen gençler değişik yıllarda yayımlanmış şu kitapları okuyabilirler. M. Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası 1963. Türk Dış Politikası'nda 50 Yıl Dışişleri Bakanlığı Yayınları 1973. S. Yerasimos, Türk-Sovyet İlişkileri 1979. Kamuran Güren, Türk-Sovyet İlişkileri 1991, Suat Bilge, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, yayın tarihi 1992. Ancak Mustafa Kemal Paşa sonunda Ruslara veda ederek İngilizlerle kayıtsız şartsız beraber olmuştur. Bu hareket tarzını zorunlu hale getiren amiller yani etkenler Lozan'da ortaya çıkmıştır. Bunun da sebebi kısaca söylemek gerekirse evvelki taahhütlerdi, yani daha önceki söz vermelerdi. Mesela 1921 senesinde Mustafa Kemal tarafından tayin edilen Refet Paşa ile Harrington'ın Erkan-ı Harbiyesi'nden gönderdiği murahhaslar yani delegeler İnebolu civarında bir çiftlikte toplanarak siyasi ve iktisadi şeyler görüşürler. Saltanat ve hilafete ilişkin bir takım siyasi meseleyi de söz konusu etmişlerdi. Kaynağı Edgar Page, Le Allié de Turquie, sayfa 200. Bu anlaşma gereğince hilafeti halkın gözünden düşürmek için İstanbul'daki işgal kuvvetleriyle Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa gayet akortlu yani uyumlu bir şekilde faaliyette bulunmuşlardır. Hilafet sayfa 165-172. Hani Mustafa Kemal ile İngilizler bu konuda 1919'da İstanbul'da hilafet ve Türkiye'nin geleceği hakkında kesin anlaşmaya varmışlardı. Bu yeni anlaşmanın sebebi ve gereği ne olacak? Mısıroğlu öyle münasip görüyor. Doğrular. 1- Refet Paşa ile 12 Haziran 1921'de görüşen Henry ve Staunton ticarete başlamış iki eski İngiliz subayıdır. Madencilikle ilgilenmektedirler. Harrington'ın erkanı harbiyesi ile ilgileri yoktur. 2. İnebolu'ya geçmek için izin istedikleri zaman General Harrington, Henry'den İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal'in tutuklattığı İngiliz askerleri ile Mustafa Kemal'in askeri niyetleri hakkında bilgi toplamasını ister. Ayrıca der ki Mustafa Kemal İngilizlere yaklaşmak istiyorsa ilk adımı o atmalı. Dipnot: Mustafa Kemal'in Anadolu'daki İngiliz esirlerinin serbest bırakılması için araya giren Ali İzzet Paşa'ya 12.8.1920'de yazdığı mektuptan bir cümle. Malta'da bulunan tutuklulardan herhangi birinin İstanbul hükümeti eliyle olsa dahi idamı halinde, Erzurum'da tutsağımız bulunan Yarbay Rawlinson dahil olmak üzere, elimizde mevcut subay er bütün tutsak İngilizlerin karşılık olarak derhal idam edilmelerinin kesin şekilde kararlaştırılmış olduğunun bu vesileyle İngiliz karargahına tebliğ etmenize. Atatürk'ün Milli Dış Politikası Milli Mücadele Dönemine Ait 100. Belge, sayfa 170. 3. Henry ve Staunton sel yüzünden İnebolu'dan ileri gidemez ve İnebolu'da bulunan Refet Paşa ile görüşürler. Dipnot: Refet Paşa 2. İnönü Muharebesi'ni izleyen Dumlupınar Muharebesi'nde hatalı görülerek Güney Cephesi komutanlığına alınır, Güney ve Batı cepheleri birleştirilip İsmet Paşa'nın komutasına verilir. Buna gücenen Refet Paşa İnebolu yakınında dinlenmeye çekilmiştir. Türk İstiklal Harbi 2. Cilt 4. Kısım sayfa 51-88. İnebolu'da bulunmasının sebebi bu. 4. Staunton'un raporundan anlaşıldığına göre Refet Paşa bu iki İngilizle hayli dalga geçmiş, mesela son olarak 600 top sağlandığını, Anadolu'da 4 cephane fabrikası olduğunu söylemiş, genel konularda da yuvarlak sözler etmiş. Dipnot: Staunton'un raporunun tap metni Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 453 ve devamı. Henry'nin İnebolu dönüşü Harrington'a Mustafa Kemal sizinle görüşmeye pek hevesli diye anlaşılıyor. Harrington bu bilgiyi ciddiye alarak Mustafa Kemal ile ilişki kurmaya çalışacak ama Henry'nin sözünün doğru olmadığı ortaya çıkacaktır. 1/4. madde için Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 68-136. Dipnot: Harrington Mustafa Kemal ile ilişki kurmak için Osmanlı Hariciye Nezareti ile Kızılay Başkanı Hamit Bey'in aracılığından yararlanır. Harrington'ın 4 Temmuz 1921 günlü mesajına Mustafa Kemal'in 6 Temmuz'da verdiği cevabın özeti şöyledir. Görüşme isteği bizden gelmemiştir. Fakat misak-ı milli ve tam bağımsızlık ilkesinin esas alınması şartıyla görüşebiliriz. Bu cevap üzerine İngiliz Yüksek Komiser Vekili Rattigan şöyle der. Milli sınırlar içinde tam bağımsızlık ha, Kemalistler akıllarını kaçırmış görünüyorlar.